Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Kemalist Devrim 8, 1. Dünya Savaşı ve Türk Devrimi, Kemalist Devrim'in başlangıcı. Yazarı Doğu Perinçek, türü araştırma. Kaynak yayınları 2. basım Kasım 2015. ISBN numarası 978-975-343-977-0. Bu kitap 181 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Ocak 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Doğu Perinçek'in eserleri 46. Doğu Perinçek bu kitabında 1. Dünya Savaşı'na ilişkin hurafeleri ele alıyor. Osmanlı Devleti savaşın dışında kalabilir miydi? Savaşa niçin ve nasıl girdik? Almanya ile ittifaktan kaçınabilir miydik? Dünya Savaşı Türkiye için bir yıkım mıydı, yoksa Kemalist devrimin başlangıcı mıydı? Atatürk'ün savaşa ilişkin görüşleri niçin yanlış aktarılıyor? Perinçek Kurtuluş Savaşımızın 1914 yılında başladığını tarihsel kanıtlarıyla ortaya koyuyor. 1. Dünya Savaşı'ndaki vatan savunmasının Türk devrimi sürecindeki yerini inceliyor ve Kemalist devrimin başlangıç aşamasını aydınlatıyor. Bu çalışmada tarihçilerin konuyla ilgili görüşleri tartışılıyor ve eleştiriliyor. Günümüzdeki vatan savunmasını anlamak açısından önemli dersler sunuluyor. Kitap Atatürk'ün bütün eserleri başta olmak üzere 1. Büyük Savaş konusunda yazılmış yerli yabancı 200'e yakın kaynak titizlikle araştırılarak kaleme alınmış. Kaynak yayınları tarihçilerimize ve tarih meraklılarına 1. Dünya Savaşı konusunda ufuk açan bir kitap sunmaktadır. Doğu Perinçek, 17 Haziran 1942 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Babası Erzincan ili Kemaliye ilçesi Apçağa köyünden Sadık Perinçek ve annesi Malatya ili Darende ilçesi Balaban Gerimter köyü Hacıoğulları ailesinden Lebibe Olcay Tudur. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Haziran 1964'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Üniversite yıllarında 1962 ve 1963'te toplam 10 ay Almanya'da işçilik yaptı ve Almanca öğrendi. Kamu hukuku, devlet teorisi ve kamu hürriyetleri kürsüsüne asistan olarak girdi. 1964 yılında dünya görüşü olarak bilimsel sosyalizmi benimsedi. Türkiye'de siyasi partilerin iç düzeni ve yasaklanması rejimi başlıklı doktora teziyle ve ilk kitabı Mart 1968'de hukuk doktoru oldu. Mart 1968'de Türkiye tarihinin en kitlesel gençlik eylemleri sırasında Devrimci Gençlik Hareketi'nin Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun Dev Genç'in genel başkanı oldu. Kasım 1968'de arkadaşlarıyla birlikte Aydınlık Dergisi'ni kurdu. Ocak 1978'de Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı seçildi. Mart 1978'de Günlük Aydınlık Gazetesi'nin kuruluşuna önderlik etti. Ocak 1987'de Haftalık 2000'e Doğru Dergisi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Temmuz 1991'de Sosyalist Parti 2. Büyük Kongresi'nde genel başkan seçildi. Sosyalist Parti'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılması üzerine Temmuz 1992'de kurulan İşçi Partisi'nin genel başkanı oldu. 21 Mart 2008'de Ergenekon tertibi kapsamında gözaltına alındı. Önce Tekirdağ, devamında Silivri cezaevinde tutuklu kaldı. 18 Mart 2013 tarihli savcı mütalaasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ergenekon tertibi nedeniyle toplam 6 yıl hapis yattı. 10 Mart 2014 tarihinde tahliye oldu. Aydınlık Gazetesi'nin baş yazarıdır ve 15 Şubat 2015'ten bu yana Vatan Partisi Genel Başkanı'dır. 50'den fazla yayımlanmış kitabı, dergi ve gazetelerde yayımlanmış 1000'in üzerinde makalesi bulunmaktadır. İyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir. Şule Perinçek'le evli ve Zeynep, Kiraz, Mehmet ve Can adlarında 4 çocuk babasıdır. Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 8, 1. Dünya Savaşı ve Türk Devrimi, Kemalist Devrimin Başlangıcı. Ön söz. Elinizdeki çalışma 1. Dünya Savaşı'nı Türk devrimi ile ilişkisi açısından ele alıyor. İttihat terakki düşmanı liberaller ve gericiler dünya savaşını Türkiye açısından macera, çılgınlık, felaket, hezimet, çöküş, son çırpınış gibi nitelemelerle açıklarlar. Oysa 1. Dünya Savaşı emperyalizme karşı vatan savaşıdır ve Kemalist devrimin başlangıcıdır. 5 cephede yürütülen savaş 8 yıl sürmüş, 9 Eylül 1922 günü İzmir'in kurtarılmasıyla sona ermiştir. Milli devlet ve cumhuriyet bu savaşla kurulmuştur. Ferit İlsever, Doçent Doktor Cüneyt Akalın, Doktor Arda Odabaşı, E. Tuğa, İlker Güven, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Emekli Tümamiral Soner Polat, Hasan Ataman Yıldırım ve Kurtuluş Güran arkadaşlarım eleştiri ve önerileriyle katkıda bulundular. Değerli dostum Orhan Koloğlu o kadar işinin arasına emek verip Mustafa Kemal Paşa'nın Suriye ve Irak'la konfederasyon girişimi konusunda özellikle Arapça kaynaklardan önemli bilgiler yolladı. Atatürk'ün bütün eserleri yayın yönetmeni Şule Perinçek, 27-28 Şubat 2008 tarihinde Suriye Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri İlimler Fakültesi Tarih Bölümünün düzenlediği Doğu Arap Coğrafyası, Bilat el Şam ve Anadolu, dünü, bugünü ve yarını konulu uluslararası sempozyuma sunduğu Atatürk ve Arap Dünyası, Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk-Arap dayanışması başlıklı bildirisinde zengin kaynakları değerlendiriyordu. Çok yararlandım. Ebru Cengiz Koç'un dipnotların ve kaynakların hazırlanmasındaki yardımları devam ediyor. Hepsine yürekten teşekkürler. 2001 yılından bu yana üzerinde çalıştığım 1. Dünya Savaşı ve Türk Devrimi konusunu 14 yıl sonra bilim ve araştırma dünyamızın değerlendirmesine sunuyorum. 7 Ağustos 2015 Gayrettepe 1. Bölüm Giriş 1. Dünya Savaşı'nın tarihsel konumu ve hurafeler. 1-1 1871 devrimlerinden sonra Avrupa bir gericilik dönemine girmişti. Kapitalizm 19. yüzyılın sonlarında emperyalist karakter kazandı. Demokratik devrimlerin odağı olan gelişmiş kapitalist ülkeler gericiliğin merkezine dönüştü. Dünya devriminin odağı 20. yüzyılın başında Avrupa'dan Asya'ya kaydı. 1. Dünya Savaşı'na giden süreçte Asya'da 4 imparatorluk vardı. Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı, İran ve Çin. Devrimler çağı bu ülkelerde başladı. 1905 Rus, 1906-1909 İran, 1908 Türk, 1911 Çin devrimleri birbirini izledi. Emperyalizme karşı ayaklanma birikimi, devlet bağımsızlığı geleneği olan bu topraklardaydı. İmparatorluk toprakları artık devrim coğrafyası olmuştu. Ya devrim savaşı önler, ya savaş devrime yol açar. 1. Dünya Savaşı önlenemedi. Çünkü paylaşım savaşının tarafı olan emperyalist ülkelerde savaşı önleyebilecek bir devrimci hareket yoktu. Ancak savaş devrime yol açtı. Savaşın sonunda Asya'nın ikinci devrim dalgası yine imparatorluk coğrafyalarında yaşandı. Rusya ve Türkiye'de iki devrimci devlet kuruldu. 1917 Ekim'inde Lenin'in önderliğinde Sovyetler Birliği ve 1920 Nisan'ında Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti. İran'da ise Albay Rıza 21 Şubat 1921 tarihinde iktidarı ele geçirdi. Sovyet dostluğu çizgisinde ilerledi, İran'ın güneyini İngilizlerden kurtarmaya yöneldi ve feodal kurumlara ağır darbeler indiren Meşruti Şahlık rejimini kurdu. Demir Yumruk diye anılan Şah Rıza'nın çağdaşlaşma girişimi de İran'ın kendi tarihsel sürecinde bir tür milli demokratik hareketti. Ülke işgalden ve bölünmekten kurtuldu ve artık genç devrimlerin Sovyet Rusya ve Türkiye'nin safında mevzilenen bir İran vardı. Dipnot, Tolga Gürakar, Türkiye ve İran, Kaynak Yayınları İstanbul 2012, sayfa 224 ile 229. Asya'nın doğu ucundaki Çin 1911 yılında Sun Yat-sen önderliğindeki Cumhuriyet devriminden sonra 1920'li yıllarda uzun soluklu bir milli demokratik devrim sürecine girdi. Devrim Kuomintang diye anılan Millici Halkçı Parti önderliğinde başladı ve Mao Zedong'un yönettiği Komünist Partisi önderliğinde 1949 yılında kesin zafere ulaştı. Birinci Dünya Savaşı öncesinde insanlığın ufukları bulutluydu, hatta karanlık gözüküyordu. Ne var ki emperyalizm çağının doğru tahlilini yapanlar tan yerinin ağarmakta olduğunu görebiliyorlardı. Artık devrimin merkezi doğuya, başka deyişle Asya'ya kaymıştı. Mazlum milletlerin emperyalizme karşı mücadelesi insanlığın geleceğini belirliyordu. Mazlum milletlerin ön cephesinde ise Asya ülkeleri bulunuyordu. Birinci Dünya Savaşı genellikle kendi başına ele alınır. Savaş ile hemen arkasından gelen devrimler birbirinden kopartılır. O zaman ne savaş açıklanabilir ne de devrimler. Türk devrimi 1876 yılında Mithat Paşa ve Namık Kemallerin damgasını taşıyan birinci meşrutiyetle başlamıştır. Arkasından 1908 Hürriyet Devrimi geldi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunması, Hürriyet Devrimi ile 1920 Cumhuriyet Devrimi arasındaki halkadır. 1908 Hürriyet Devrimi, 1914'te başlayan Kurtuluş Savaşı ile devam etti. Hürriyet devrimcileri 1920 yılında sultanlığın otoritesini İstanbul'a hapsederek Ankara'da devrimci cumhuriyeti eylemli olarak kurdular. Artık Türkiye'nin geleceği milli hükümetin elindeydi. Milletin bütün gücü ve olanakları milli hükümetle seferber edildi. Kurtuluş Savaşı bu sayede zafere ulaştı. Hürriyet, istiklal ve cumhuriyet Türk devriminin üç temel hedefidir. Birinci Dünya Savaşı'nda yedi düvel diye anılan emperyalist devletlere karşı verdiğimiz büyük savaş, Türk devriminin dünya tarihini etkileyen eylemidir. Çanakkale direnişi, Rus Çarlığını kurtarmak için boğazları zorlayan İngiliz ve Fransız donanmasının yolunu kesti. O direniş olmasaydı 1917 Şubat'ındaki ve Ekim'indeki Rus devrimleri olmazdı. Rus devriminin yarattığı koşullarda bir milli hükümet kurduk ve Kurtuluş Savaşı'mızı başardık. Bu tarihsel süreç 1908 Hürriyet Devrimi'nin Dünya Savaşı ile devam ettiğini ve Kemalist Devrim'in de Birinci Dünya Savaşı ile başladığını gösteriyor. Bizde Birinci Dünya Savaşı'na karamsar bakışlar vardır. Dünya tarihini etkileyen vatan savunmamız, imparatorluğun son çırpınışı, yıkım, bozgun gibi kavramlarla nitelenir. Oysa o savaş bir devrimin ilk aşamasıdır. Nitekim mazlumlar dünyasından bakanlar yıkımı değil devrimi görmüşlerdir. Hint devrimcisi Nehru hapishaneden kızına yazdığı mektuplarda bakınız olayı nasıl açıklıyor. Osmanlı İmparatorluğu 3 kıtayı Asya, Avrupa, Afrika birleştirmişti. Ama 19. yüzyıldan çok önce zayıf düşmüş, bu yüzyıl içinde de dağılmıştı. Tanrı'nın kırbacı Avrupa'nın hasta adamına dönüşmüştü. 1914-1918 Dünya Savaşı bu duruma son verdi ve onun küllerinden kendine güvenen güçlü ve ilerici yeni Türkiye ve yeni birçok devlet doğdu. Dipnot, Jawaharlal Nehru, Türkiye ve Batı Asya tarihi derleyen ve çeviren Cüneyt Akal'ın Kaynak Yayınları İstanbul 2015 sayfa 30. Elinizdeki kitap Birinci Dünya Savaşı'nı Türk devriminin gelişme süreci içinde açıklamak için yazılmıştır. Böylece Kemalist devrimin başlangıcını ele alan bir işe girişiyoruz. 1.2 Hurafeler. Türkiye'de Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin hurafeler vardır. O hurafeleri şöyle sıralayabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nın konusu Osmanlı Devleti'nin paylaşılması değildi. Savaş Türkiye açısından vatan savaşı değildi. Mümtaz Soysal, Murat Bardakçı. Dipnot, Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş 2. Basım SBF Yayınları Ankara 1969. Murat Bardakçı, Tarihin Arka Odası Habertürk 30 Ağustos 2014. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye vatan savunması yapmadı. Emperyalistler arasında paylaşıma alet oldu. Mehmetçik İttihatçıların siyasetine kurban edildi. Cenap Şahabettin, Görsel Göncü ve Vatansız Sahte Solun bütün örgütleri. Dipnot, Cenap Şahabettin, Almanya'nın peşine takılmaları nedeniyle İttihatçılara öfkelidir. İttihatçıların Bismarck'ın bütün şark meselesi, Pomeranyalı, bir neferin tek bir kaburga kemiğine değmez düşüncesini bilmelerine ve Almanya ile Avusturya'nın Balkanlarda Türk aleyhtarı politika izlemelerine rağmen onların peşine takıldıkları kanısındadır. Bakınız hadisat 22 Kasım 1918'den aktaran Orhan Koloğlu 1918 Aydınlarımızın Bunalım Yılı Boyut Yayınları İstanbul 2000 sayfa 153 Görsel Göncü Tarih Dergisi Sayı 5 Ekim 2014 sayfa 3. Birinci Dünya Savaşı Türkiye açısından İttihatçıların pay kapma savaşıydı. Ayşe Hür, Fikret Başkaya. Dipnot. Ayşe Hür 1914'te Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Öteki tarih 1. Abdülmecit'ten İttihat Terakki'ye 8. basım. Profil Yayıncılık İstanbul Haziran 2013 sayfa 195. Yine Ayşe Hür 1914'te Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Taraf 18 Eylül 2011. Fikret Başkaya, Paradigmanın İflası, Resmi İdeolojinin Eleştirisine Giriş, Doz Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 42. Osmanlı Devleti savaşa girmeyebilir ve tarafsız kalabilirdi. İttihatçılar savaşa sürükledi. Ayşe Hür, Mümtaz Soysal, İlber Ortaylı, Cemil Bilsel, Tuncer Baykara, Erdoğan Aydın, Emin Çölaşan, Nilgün Cerrahoğlu, Ataol Behramoğlu, Aziz Üstel. Dipnot. Ayşe Hür 1914'te Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Öteki tarih 1. Abdülmecit'ten İttihat Terakki'ye 8. basım Profil Yayıncılık İstanbul. Haziran 2013 sayfa 195-209. Mümtaz Soysal Anayasa'ya Giriş 2. basım SBF Yayınları Ankara 1969. İsmail Küçükkaya, İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı 1923-2023. 11. basım. Timaş Yayınları İstanbul 2015, sayfa 39-43. M. Cemil Bilsel, Lozan, Cilt 1, Sosyal Yayınlar İstanbul Eylül 1998, sayfa 188. Tuncer Baykara, 1. Dünya Savaşı'na Girişin Psikolojik Sebepleri, 4. Askeri Tarih Semineri Bildiriler. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları Ankara 1989, sayfa 363-364. Erdoğan Aydın, Osmanlı'nın Son Savaşı, Kırmızı Yayınları İstanbul 2012. Emin Çölaşan, Suriye Rezaleti, Sözcü, 5 Ekim 2012. Ataol Behramoğlu, Çözülmekte Olan Kürt Sorunu mu Ülke mi? Cumhuriyet 27 Nisan 2013. Nilgün Cerrahoğlu, Kırım 4, Tarihi Karadeniz Satrancı'nın Oynandığı Yer. Cumhuriyet 6 Ekim 2012. Aziz Üstel, Yahu Biz 1. Dünya Savaşı'na Niye Girdik? Star, 4 Mayıs 2012. Mustafa Kemal tarafsız kalınabileceği görüşündeydi. İlber Ortaylı, Cemil Bilsel. Dipnot. İsmail Küçükkaya, İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı 1923-2023, 11. basım, Timaş Yayınları İstanbul, sayfa 44. M. Cemil Bilsel, Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabından aktarıyor. Bakınız Lozan, Cilt 1, sayfa 192-193. Almanya ile ittifak yapmak hataydı. Prens Sabahattin Ali Kemal Abdullah Cevdet. Dipnot, İngiliz işbirlikçisi ve liberallerin lideri Prens Sabahattin, savaşın başında 6 Kasım 1914'te padişaha Alman dostluğunun yaratacağı tehlikeler konusunda mektup yolladı. Ali Kemal Surç, Türk milletinin değil, Enver vasıtasıyla yürütülen Alman politikasındadır diyordu. Bakınız Sabah 23 Kasım 1918'den aktaran Orhan Koloğlu, 1918 Aydınlarımızın Bunalım Yılı, sayfa 154. Abdullah Cevdet bu mektubu İçtihat'ta yayımladı. Bakınız İçtihat 14 ve 21 Kasım 1918'den aktaran Orhan Koloğlu, 1918 Aydınlarımızın Bunalım Yılı, sayfa 155. Mustafa Kemal Almanya ile ittifakı yanlış buluyordu. Emre Kongar. Dipnot, Emre Kongar, Mustafa Kemal'in görüşlerini incelemeden ve bilmeden Mustafa Kemal Almanya ile birleşmenin yanlışlığına inanmasına karşın cephede etkin bir görev istedi. Aslında bütün temel kararlarda İttihat ve Terakki önderlerine karşı çıkmıştı diye yazıyor. Bakınız Emre Kongar, 21. yüzyılda Türkiye, 35. basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, Ocak 2010, sayfa 79. Enver Paşa, Türkiye'yi Almanya'nın dayatması sonucu bir tertiple savaşa soktu. Erdoğan Aydın, Andrew Mango, Tuncer Baykara, Muzaffer Albayrak, Melih Aşık, Nilgün Cerrahoğlu, Emin Çölaşan. Dipnot, Erdoğan Aydın adı geçen eser, Andrew Mango, Atatürk, Sabah Kitapları, İstanbul 1999, Tuncer Baykara adı geçen eser, sayfa 363-364, Muzaffer Albayrak, Tarih, Sayı 5 Ekim 2014, sayfa 40, Melih Aşık, 4 artı 4'lük aldatmaca, Milliyet 12 Haziran 2012. Nilgün Cerrahoğlu, adı geçen makale, Emin Çölaşan, adı geçen makale. Enver Paşa, Alman taşeronuydu, Emin Çölaşan. Dipnot Emin Çölaşan, adı geçen makale. İttihatçılar devleti aşırı Türk emellerine alet ettiler, Ahmet Emin Yalman. Dipnot, Ahmet Emin Yalman, Vakit, 5 Aralık 1918'den aktaran Orhan Koloğlu, 1918 Aydınlarımızın Bunalım Yılı, sayfa 84. İttihatçılar suçluydu. Ali Kemal Said Molla. Dipnot. Ali Kemal suç Türk milletinin değil Enver vasıtasıyla yürütülen Alman politikasındadır diyordu. Bakınız Sabah 23 Kasım 1918'den aktaran Orhan Koloğlu adı geçen eser sayfa 154. İngiliz işbirlikçisi Said Molla'ya göre ihtilalci ve iddiatçı figürler taşıyanların sayısı 500'ü geçmez. Mütarekeden beri bu 500 kişinin cezasız kalmış olmaları, iddiatçılıklarını gizleyerek Anadolu'nun İngilizlerden yana olan duygularını yok etmeye kalkışmalarına imkan vermiştir. Yapılacak şey bu 500 kişiyi cezalandırıp yok etmektir. Bakınız Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele Cilt 2, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2004 sayfa 116. Tayyip Erdoğan ve Davutoğlu Enver Paşa'nın benzerleridir. Kemal Kılıçdaroğlu Emin Çölaşan. Dipnot, Kemal Kılıçdaroğlu Milliyet 9 Temmuz 2012, Emin Çölaşan adı geçen makale. Jön Türkler, iddiatçılar, Kemalistler, Türkiye'nin militarist darbeci geleneğidir, baş belasıdır. Bütün gericiler, Ali Kemal, Abdullah Cevdet, Nazlı Ilıcak, Hasan Bülent Kahraman ve benzerleri. Dipnot, Ali Kemal, hakikaten izansız bir halkız. İşte dağa kaçmış bir yüzbaşı, şımarık bir hürriyet kahramanı sıfatıyla başımıza bela kesilir. Mahut Külhan Beylerinin yardımıyla orduyu yavaş yavaş ele alır. Napolyonluk, Cihangirlik davasına kalkışır. Ama bir yiğitlik gösteremedi. Ciddi bir tehlikenin ilk adımında en korkak mahluk gibi kaçtı diye yazıyordu. Bakınız Sabah 5 Kasım 1918'den aktaran Orhan Koloğlu adı geçen eser sayfa 100. Abdullah Cevdet 14 Temmuz 1915 tarihli şiirinde Çanakkale savaşlarını cinayet, insanlığı yıkmak, öldürmek ve ölmek eylemleriyle niteliyor. Ey akıl, koşarak gittiğin mabet, cinayet girdabı, kan imanıdır. Baktığın umumi kardeşlik bağı, yıktığın insanlık hanümanıdır. Şiirin son mısrağı insanlığa öldürmeden utan, ölmeden usan çağrısıyla son bulur. Bakınız İçtihat 5 Aralık 1918'den aktaran Orhan Koloğlu, adı geçen eser sayfa 93. Hasan Bülent Kahraman, Ergenekon, Su veya Odun, Sabah 20 Mart 2013. Birinci Dünya Savaşı bozgundan ve yıkımdan başka bir şey getirmedi. Koskoca bir imparatorluğu kaybettik. Abdullah Cevdet, İlber Ortaylı, Murat Bardakçı ve Kurtuluş Savaşımızın Birinci Dünya Savaşı'nda başladığını anlamayanlar. Dipnot, Abdullah Cevdet, İçtihat 5 Aralık 1918'den aktaran Orhan Koloğlu, adı geçen eser sayfa 93. İsmail Küçükkaya, adı geçen eser. Murat Bardakçı, Dünya Savaşı'na girmemize sebep olan mühürlü zarftaki esrarlı emrin öyküsü. Habertürk, 29 Haziran 2014. Birinci ayrımın sonu, sayfa 21.